yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, saygı ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz haftanın son günündeki hayatın seslerini. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatarak başlayalım programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği.
Sarsın olsun gün sarsın gecelere, vaktimiz varken.
...15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Cem Dalaman var. Özellikle Almanya'da yaşayan genç erkek dinleyicilerimizin yakından bildiği, tanıdığı bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Sevgili Cem Dalaman'la hemen merhaba diyelim kendisine.
Merhabalar Nilgün, dinleyicilerimize de sevgi ve saygılar.
Teşekkür ediyoruz sevgili Cem. Diskoteklerin kapılarında görevliler tarafından içeri sokulmamak, göçmen kökenli gençler için yıllardır büyük bir sorun aslında Almanya'da. Yılbaşında Köln'de yaşanan cinsel taciz olaylarından sonraysa göçmen genç erkeklerin diskoteklere girişinin daha da zorlaştığı, kapılarda ayrımcılık olaylarının arttığı konusunda da haberler geliyor. Bu haberler ne kadar doğru? Gerçekten fark edilir bir artış var mı? Neler aktaracaksın bize?
Evet Nilgün, bu haberler ne yazık ki doğru. Senin de belirttiğin gibi Köln kentinde yılbaşı gecesi meydana gelen ve yayınlarda yer verdiğimiz toplu taciz olayı geniş yankıya neden oldu Almanya'da. 700'e yakın kadın tacize uğradıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu geçen günlerde. Bu olay adeta kamuoyunda var olan önyargı ve korkuların tavan yapmasına da beraberinde getirdi. Somut olarak diskoteklere girişin zorlaşması Freiburg kentinde başladı. Baden-Württemberg eyaletinde bu kent. Yan kesicilik, sarkıntılık ve bıçaklı saldırı olaylarının olduğunu iddia eden diskotek ve gece kulüpleri yöneticileri sığınmacıların girişine izin verilmediğini açıkladı. İşin üzücü tarafı, kentin üstelik de Yeşiller Partisi'nden olan belediye başkanı, yani yabancılara ılımlı, sıcak yaklaşan partiden olan belediye başkanı Dieter Salomon, faillerin memleketlerinde şiddet tecrübesi edinmiş, kavgaya hazır ve silahlı erkeklerden oluştuğunu söyledi ve diskotek sahiplerini haklı çıkaran açıklamalar yaptı. Ve diskotek ve gece kulüpleri sahiplerine kapıdan çevrilenlere farklı dillerde dağıtılacak bildirilerle Almanya'daki davranış kurallarının anlatılmasını da önerdi. Yani olay resmileşti bir bakıma. Tabii olay sadece Freiburg'la sınırlı değil. Almanya çapında benzer uygulamalar var, artar bir şekilde. Özellikle hafta sonlarında arkadaşlarıyla gezmeye gitmek isteyen sadece sığınmacılar değil, dış görünümleriyle yabancı oldukları anlaşılan Müslüman kökenli ya da Türk gençlerde maalesef sıklıkla kapıdan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Eskiden de vardı ama son haftalarda çok artan bir olay. Bu tarzda dışlayıcı tavırlara maruz kalan iki gencin anlattıklarını birlikte dinleyelim.
Ya yılbaşında eğlenmek için hani hepimiz toplandık, bir mekana girmek istedik. Üstümüz başımız hepimizin güzeldi, iyiydi. Bizi içeri almadılar. Almamaların nedeni işte mekana uygun olmadığımız. O an biraz şaşırdım. Tabii moralim de bozuldu yani.
Bayan arkadaşımla da gittim, başıma geldi tek başıma da. Yani bir de ben tehlikesiz bir görünüşüm olmasına rağmen almıyorlar abi. Bitiyor o gece, o gün bitiyor. Eve gidiyor, az üstü yatıyor.
Evet, tehlikesiz görünüş olmamasına rağmen almıyorlarmış. Tehlikeli görünümde olanlar demek ki hiç giremiyorlar. Peki tehlikeli ya da tehlikesiz görünen tüm gençlerin tepkileri nasıl acaba bu dışlayıcı tavırlara?
Evet, kesinlikle bir dışlayıcı tavır, genelleştiren bir tavır. Mutlaka sorunlu mülteci ya da mülteci olmayan Müslüman kökenli gençler de var ama bunu genelleştirmek esas sorun. Gençler açısından çok üzücü ve kırıcı bir olay. Uzmanlar diskotek kapısından yabancı kökenli olduğu için geri çevrilen gençlerin ayrımcılıkla ilk kez orada tanıştıklarını ve bir nevi şok yaşadıklarını dile getiriyorlar. Göçmen olduğu için kapıdan çevrilen gence sonuçta sen bize ve bu topluma ait değilsin deniliyor. Kısaca eklemek istiyorum. Bu tarz bir olay 1980'li yıllarda Berlin'de benim de başıma geldi. Gençlik yıllarında, o zaman Alman arkadaşlarımla birlikte gittiğim bir diskoteğin kapısında. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak buraya Türkler alınmıyor şeklindeki bir tavırla kapıdan geri çevrilmiştim. Arkadaşlarımın yanında çok küçük düştüğümü, çok üzüldüğümü, haftalarca onun kompleksini yaşadığımı anımsıyorum Nilgün.
Evet. Peki Cem, bu ayrımcı tavırlara karşı gençlerin yapabilecekleri bir şey var mı? Örneğin şikayet edebilecekleri ya da haklarını arayabilecekleri bir kurum var mı?
Evet, şikayet konusu yıllardır bu tarz olaylar yaşandığında gündeme gelen bir durum ve bu son haftalardaki artışta tekrardan konuşuluyor. Ancak doğruyu söylemek gerekirse pek kolay değil. Çünkü diskotek kapılarında duranlar, görevliler içeri almadıkları gençlere açık bir şekilde işte siz Türk olduğunuz için almıyoruz demiyorlar. İçerisi dolu. İşte üye olanları alıyoruz ya da içeride fazla erkek az kız müşteri var. O yüzden dengeye dikkat etmemiz gibi genel geçer nedenler gösteriyorlar. Bu nedenlerle de hukuki açıdan bir mücadele vermek çok zor oluyor. Yani dışlama tam anlamıyla dile getirilmediği için, ifade edilmediği için. Ama buna rağmen 2013 yılında Türk kökenli bir Alman kapıdan çevrilmesini sineye çekmedi ve diskotek işletmesine ya da işletmecisine dava ederek manevi tazminata mahkum ettirdi. Türk kökenli şahıs bu 1000 euro almıştı galiba. Evet 1000 euroydu. Karşıdaki diskotek sahibinden aldığı para. Bu kararın mahkeme tarafından verilen açık bir mesaj olduğunu söyleyen Berlin Türk Toplumu Sözcüsü Safter Çınar, gençlerin bu tarz olaylarda yaşadıkları ayrımcılığı kabul etmemelerini ve her ihtimalde haklarını aramalarını tavsiye ediyor. Birlikte dinleyelim.
Dışlanmaya karşı yasa yeterli olmuyor çünkü mahkemeler çok az para cezası veriyorlar. Niedersachsen eyaleti ticaret ve işletme yasasına ek bir madde getirdi. Daha yüksek para cezaları var ve işletmenin en üst noktada kapanması tehdidi de söz konusu. Bu belki diskotek sahiplerini daha bir etkileyebilir. Bir diğer eksik olan nokta bence kapıdakiler de sorumlu tutulmalı. İşveren bana emir verdi diye yasa dışı iş yapılamaz. Kapıya gelip de alınmayan insanların da ne yapalım başka yere gidelim demesi anlaşılır bir şey ama haklarını aramaları gerekiyor. Yani ilk yapacağınız şey polis çağıracaksınız, tutanak tutacaksınız. Bu yayıldığı zaman zaten bu tür şeyler azalacaktır. Yoksa tabii ben de polisle de girmem oraya beni istemiyorsa ama hakkımı ararım.
Evet, umarız caydırıcı olur. İnsanlar bu tür tepkilerini dile getirebilirler. Çünkü 80'li yıllara yeniden dönülmesi 2016'ya geldiğimiz bu günlerde hiç de hoş değil sevgili Cem Dalaman, değil mi?
Kesinlikle öyle. Hatta yani adını koyalım Güney Afrika'daki apartheid sistemini anımsatan olaylar bunlar olmaması gerekiyor. Almanya gibi modern ve çağdaş bir ülkede.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Yine görüşmek üzere sevgili Cem Dalaman.
İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
Uzakları özleyen bir martı gibi kaçtın sevginin sahilinden gözlerimin ufkundan bir yaz bulutu gibi geldin ve uzaklaştın rüzgarın Çın sesidir içimde senden kalan akar bulutlar yine toplanırlar bir akşam ve bir sabah martılar döner sahil. Sen sana kavuşsam bir yaz yağmuru gibi içime yağsan yine toplanırlar bir akşam ve bir sabah martılar döner sahile iner sende bir sana kavuşsam. Bir yaz yağmuru gibi içime yağsan yine.
15.21 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Sayın Mehmet Kurtoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bir kitabınız var elimde. Çocuk Bu İhmale Gelmez. Evet. Kitap üzerine konuşacağız. Gerçekten çocuk doğduğu andan itibaren ergenliğe kadar, hatta daha sonrasında bile ihmale gelmez. Sadece tehlikelere karşı korumak mı? Hayır, değil tabii ki.
Tabii ki.
Beslenmesinden her türlü ihtiyacına, eğitim evet. ihtiyacına kadar her türlü alanda ihmale gelmez. Kitap ne zaman? Kitaptan başlayalım isterseniz. Nasıl ortaya çıktı? Nereden başladınız?
Şimdi şöyle anlatayım. Travmaya maruz kalmış çocuklarla bir müddet çalıştım. Tabii bu çalışmanın neticesinde mahkemelere katıldım. Cezaevinde çalıştım. Yani görevlendirme usulü. Hı hı. Travmaya maruz kalmış çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalmış çocuklarla ilgili psikososyal müdahale çalışmaları yürüttük. Bunlardan esinlenerek daha çok kitabı yazmayı düşündüm. Ya tamamen tecrübelerden kaynaklanan bir kitap. Hı hı. Onu belirtmek istiyorum.
Ne zaman, ne kadar zamanda ortaya çıktı? Ne zaman ortaya çıktı?
10 yıllık Nasıl? Bir tecrübenin ürünü. Hı hı. Ancak son bir yılda kitabı yazdım. Ocak ayında zaten piyasaya sürüldü. Yani 10 yıllık tecrübe ancak bir yıl içerisinde düzeltmelerle birlikte bir yılı buldu yani kitabı yazma süreci.
Evet. Şimdi Çocuk İhmale Gelmez kitabın adından da anlaşılacağı üzere gerçekten çok hassas bir evet. konu, çok hassas Hı-hı. bir nokta. Hani dedim ya, beslenmesinden eğitimine kadar evet. doğduğu andan itibaren bir kere beslenmesini ihmal etmemeliyiz ki Hı-hı. diye devam edecek herhalde, değil mi?
Tabii tabii. Şimdi Çocuk Bu İhmale Gelmez daha çok anne ve babaların farkında olmadığı ihmal ve istismar vakalarını ortaya çıkarma amacını Hı-hı. gidiyor. Yani şu şekilde şiddete uğrayan çocuğu fark edebiliyorsunuz. Cinsel istismara uğrayan çocuğu da fark edebiliyorsunuz. Ancak duygusal ihmale maruz kalmış çocuğu fark edemeyebilirsiniz. Hı hı. Veya duygusal istismara maruz kalmış bir çocuğu da fark edemeyebilirsiniz. Burada tabii ki ihmal ve istismarı birbirinden ayırmak gerekiyor. Hı hı. Yani her ne kadar birbirini desteklese de ihmal daha çok çocuğa çocuğu görmezden gelme, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamama olarak
bu ihtiyaçlar sevgi ihtiyacı
sevgi
olabilir,
ihtiyacı,
şefkat
saygı
ihtiyacı olabilir.
15 temel ihtiyaç belirledik kitabın
Nelerdir
içerisinde.
Nelerdir onlar?
Bunlar beslenme ihtiyacından başlıyor. Hı hı. Güvende olma ihtiyacı, bu çok önemli. Yani bir ailede yaşayan her üyenin kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Ki anne ihtiyacı çok önemli, baba ihtiyacı çok önemli. Bunlar 15 temel ihtiyacın içerisinde olan ve karşılanması gereken ihtiyaçlar. Yani çocuk anneyle yaşayabilir ancak annelik ihtiyacını gideremeyebilir. Bu çok önemli. Hı hı. Babayla yaşayabilir ancak baba ihtiyacını gideremeyebilir. Bir ailede yaşayabilir ancak bir ailede yaşama ihtiyacını gideremeyebilir.
Şimdi anne ve baba sevgi, tabii çocuğun ihtiyacı olan hı hı. sevgiyi gösterdiklerini zannederler belki ama evet. çocuğun ihtiyacını karşılayan bir sevgi değildir o.
Evet, bu çok önemli. Çok çok güzel açıkladınız. Anne daha çok çocuğun şefkat ihtiyacını gideriyor. Hı hı. Hani anne de çocuk şımarabiliyor mesela ve şımarmalı da. Baba daha çok özgüven ve denetimde bulunma ihtiyacını çocuğun giderebiliyor. Yani erinlik dönemindeki bir çocuğu denetimden mahrum bırakmak aslında bir ihmal türüdür. Hı hı. Bundan dolayı fark edilmeyen bu ihmal vakalarını biz nerede görüyoruz? Ruhsal rahatsızlıklarda görüyoruz. Hmm. Çocuk mesela depresyona giriyor veya bir anksiyete bozukluğu içerisine giriyor.
Peki tüm bunlar ne zaman ortaya çıkmaya başlar? Kaç yaşından itibaren sizin gözlemleriniz ve araştırmalarınız neyi gösteriyor?
Şu var, evlilik tercihiyle başlıyor aslında. Hani hmm. madde bağımlısı biriyle evlendiğiniz zaman çocuklarınızı ihmal edebileceğiniz artık görünen bir şey. Hı hı. Evlilik kararıyla başlıyor. Ve daha sonra çocuğu hangi dönemde yapmak gerekiyor. Çocuk sahibi olmak gerekiyor. Öncelikle evlilik ilişkisini halletmek gerekiyor.
Peki bunun bir yaşı var mıdır?
Şu var. Mesela evlendiniz. Önce evlilik ilişkisini hallediyorsunuz. Bu yaklaşık 1,5-2 yıl. Bundan sonra çocuk sahibi olmaya karar vermeniz gerekiyor.
Hı hı.
Hani önce evlilik ilişkisi. Çünkü evlilik ilişkisi oturmadan çocuk sahibi olmak zaten çocukların ihmaline neden olacaktır. Çünkü sizin bireysel planlamalarınız, hayalleriniz var. Bunlar sizin anne ve baba rolünüzün üstesine, rolünün üzerinde olabilir. Hı hı. Ve bu çocukların ihmaline de doğal olarak neden olacaktır. Ve anne rahminden itibaren başlıyor aslında. Çocuk için baktığımızda anne rahminde annenin mesela iyi beslenmesi gerekiyor. Stresten uzak durması gerekiyor. Bu konuda tabii ki
geçirilen huzurlu bir hamilelik çocuğa da yansıyor. Tabii, ya kesinlikle, da evet. Sorunlu, huzursuz
yani, bir... Stresli bir anne baba, stresli bir çocuk doğuracaktır.
Evet.
Kesin. Hani bu araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Çocuğun anne iyi bir şekilde beslenirse, kendisine iyi bir şekilde bakım sağlarsa, ki bunda baba çok önemli, babanın çok çok destek olması gerekiyor. Bu dönemde eğer annede stres hormonları en asgari düzeyde bulunursa, çocuk da stressiz bir hayata adım atacaktır. Ve ondan sonra zaten başlıyor. 0-1 yaş arasında çocuk daha çok anneye ihtiyaç duyuyor ve çocuğun her isteğinin karşılanması gerekiyor. Yani acı ve haz ilişkilerine göre çalışıyor. Çocuk en önemli ihtiyaçları ne oluyor o dönemde? Beslenme ihtiyacı, hı hı, oluyor. Ve anne ihtiyacı çok önemli oluyor. Yani 0-1 yaş arasında çocuk annesizliği tolere edemez. Bu ömür boyu yansıyacaktır kendisine. Ki burada da zaten kimsesiz çocuklar bu konuda çok şanssız oluyorlar maalesef.
Evet. Peki sizin yaptığınız araştırmalar sonucunda hangi ihmalleri gördünüz? Sevgi mi, güvensizlik mi? Nedir çocukla ilk karşılaştığınız?
En çok anne ve baba ihtiyaç. Bu çok karşılanmıyor maalesef. Hani karşıladığımızı düşünüyoruz. Ben de bir babayım mesela. Hani çocukla ilgilendiğimi düşünüyorum ama bazen gerçekten onlara tam annelik ve babalık rolünü sergileyemeyebiliyoruz.
Hı hı.
Bu da monoton bir hayata alışmamakla ilgili bir durum. Ki bu da yine evlilikle ilgili,
evet,
aslında.
Peki bunu nasıl becereceğiz, nasıl yapabileceğiz acaba? Empati mi kurmamız gerekiyor ya da gerektiği kadar empati kuramıyor muyuz acaba?
Öncelikle çocuğu çok iyi tanımak gerekiyor. Çocuğu tanımanın yolu da çocuğun gelişim dönemlerinde ne tür ihtiyaçlara sahip olduğunu tespit etmektir.
Hı hı.
Örneğin 0-1 yaş arasında çocuğun en büyük ihtiyacı annedir ve iyi bir şekilde beslenmesidir, bakımının giderilmesidir. 2-3 yaş arasında çocuğun en büyük ihtiyacı, en temel ihtiyacı, kasları gelişiyor çünkü bunu, hı hı, kullanacağı bir ortamı elde etmesi gerekiyor. 3-6 yaş arasında aslında çocuk oyun oynama ihtiyacına sahip. Mesela en fazla 3-6 yaş arasında kritiktir oyun. Çocukların oyun oynamaları teşvik edilmeli ve anne ve babayla oyun oynaması teşvik edilmeli. Ki zaten oyun terapilerinde de çocuklar ihmale uğrayıp uğramadıklarını zaten hissettiriyorlar. Mesela çocuk bebeği alıyor eline. Senin de mi baban çok meşgul? Mesela.
Hı hı.
Senin de mi annen
hemen
çok?
İpucu.
Evet, ipuçlarını veriyorlar.
Veriyorlar.
Evet.
Evet, tabii çocuğu yetiştirirken ödül ve cezalar da çok önemli.
Tabii ki.
Değil mi? Hı-hı. Tüm bunların yanı sıra.
Biz daha çok ödülü, yani cezadan ziyade ödülü teşvik etmek çok çok önemli.
Hı-hı.
Hani bardağın yarısı dolu da diyebiliriz, bardağın yarısı boş da diyebiliriz.
Hı-hı.
Olumlu gördüğümüz özellikleri desteklememiz gerekiyor. Örneğin 2 yaş çocuğunun konuşması desteklenmeli. Bu hem çocuk için bir ödüldür hem çocuğun ihtiyacının giderilmesidir. Hı. Yürümeye başlayan bir çocuğun mesela yürümesini teşvik edilmesi.
O yaşta mesela pek çok soru sorar çocuk.
Evet, çok
hiç
çok
bıkmadan,
rahatsız.
Bıkmadan, usanmadan, evet, herhalde, evet, cevaplamamız mı gerekiyor?
Anne ve babaların zaten en çok şikayetçi olduğu dönem. Bana da gelen sorularda mesela 2-3 yaş arası çocuklar çok uğraştırıyor. Çok soru soruyor. Aynı soruları tekrar tekrar soruyor. Ancak şunu tavsiye ediyorum. Mesela sabırla dinleyin. Veya dinleyemediğiniz takdirde çocuğa söyleyin yani. Şu an müsait değilim. Seni biraz sonra dinleyebilir miyim gibi. Hı hı. Çocuğa destek vermeye, bu konuda destek olmak gerekiyor. Ona zaman tanımak gerekiyor.
Hı hı.
Hani şu zamanda seni dinleyebilirim. Gerçi çocuklarda tam zaman kavramı oluşturmuyor ama birazdan ben mutfaktan geldikten sonra seni dinleyebilirim,
evet,
gibi.
Evet.
Ama dinlemek gerekiyor sabırla.
Evet. Huzurlu ve güvenli bir aile ortamı da tabii ki çok önemli.
Çok çok önemli. Huzur çok önemli.
Değil mi?
Evet. Mesela, hı, mutsuz anne ve babalar mutlu çocuk yetiştiremezler. Mümkün değil. Yani bir mutlu olabilmek
mutlaka
için...
Mutlaka yansıyacaktır o çocuğa kesinlikle, diyorsunuz.
Kesinlikle, evet. Hı-hı. Duygular bulaşıcıdır. Evet. Özellikle anne ve babanın hissettiği duygular tamamen çocuğa yansıyor zaten. Hı-hı. Onun için mutlu olmayı...
Bu her yaşta böyle midir?
Hemen hemen her yaşta böyledir, evet. Yani şu an mesela, şu an düşünün, anneniz mutsuzken siz mutlu olabilir misiniz?
Evet.
Veya ergenlik dönemini düşünün. Anneniz mutsuzken veya babanız mutsuzken siz mutlu olabildiniz mi? Hayır, olmuyor gerçekten. Hele de evin içerisindeysek, yani aile ortamındaysak, hı hı, bu olmuyor, mümkün olmuyor.
Evet. Tabii bu arada sağlıklı bir beden de çok önemli tüm bunları şey
evet,
yaparken.
Tabii.
En önemli, hı hı, ihtiyaç hiç ihmale gelmeyecek bir şey herhalde,
evet,
değil mi?
Tabii ki. Çünkü çocuğun ömür, hani ömür boyu faturasını ailenin ödediği bir durum bedensel, hı hı, sağlığında, hı hı, dikkate alınması. Ki burada en önemli olan aslında çocuklarda beslenme ve uyku sistemi çok çok önemli.
Hı hı.
Hadi şu kafa travmalarına, tabii kafa travmaları daha da önemli ki tehlikeye karşı önlem almamak da büyük bir ihmal sebebidir. Çocuk mesela kafasını vurmamalı belli bir yaşta. Çünkü beyni gelişiyor. 25 yaşına kadar bizim beynimiz gelişiyor. O döneme kadar her türlü darbe bir şekilde bir faturayla ödeniyor aileye. Örneğin bir anda feşlik görülebiliyor. Örneğin bir anda... ruhsal rahatsızlıklarda mesela nörolojik, daha çok nörolojik olarak görünen rahatsızlıklarda kafa travmaları da var bu işin içerisinde. Yani bedensel sağlık çok önemli. Bu sağlığın içerisinde de ne az ne de çok beslenme, fiziksel egzersizler, bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çocuğun veya ergenin veya anne ve babanın kesinlikle bedensel sağlığını korumada spor en önemli noktada olmalı. Çocuklarda da bunlar teşvik edilmeli. Oyun, hı-hı, oynaması teşvik edilmesi.
Sadece tehlikelere karşı korumak değil, her anlamda çocuğu korumak ve kollamak gerekiyor.
Kesinlikle.
Yine, hı-hı, eğitim de bunun bir parçası herhalde.
Evet.
Hatta en önemli parçası.
En önemli parçası, evet, eğitim şu var. Anne ve babaların öğretebileceği şeyler vardır. Okulda öğrenebileceği şeyler vardır çocuğun. Anne ve babanın öğretebileceği mesela merhamet öğretilebilir aslında. Çok önemli. Bunu kitapta da belirttim. Mahremiyet kazandırılabilir. Ancak bunu anne ve babanın çok iyi bilmesi gerekir. Ve hangi dönemlerde merhamet ve mahremiyeti...
Öğretilebilir derken anne ve babanın davranışlarını mı kopyalar çocuk, yoksa anne...
Davranışlar bir başlangıçtır.
Evet.
Hani görsel açıdan mesela çocuk mahremiyeti önce görsel açıdan öğreniyor. Ki bu, hı-hı, bebeklik döneminden itibaren başlıyor. Evin içerisinde mesela mahremiyet sergilendiğinde, ki bu mahremiyet sadece görünüm değildir. Sözel ifadeler de mahremiyet içermeli. Örneğin çocuğun odasına gireceğimiz zaman kapıyı çalmak, izin istemek, çocuğu severken izin istemek, bunlar mahremiyet davranışlarıdır.
Hı hı.
Çocuk neyi hissediyor? Ben biriciğim, özelim, benim bir sınırım var. Ben sevilirken annem ve babam tarafından izinle seviliyorum. Benim müsaadem olmadan annem ve babam beni sevmiyor. İnancı gelişiyor ve bu mahremiyeti geliştiren bir şey. Merhamet de aynı şekilde çocuğun mesela oyuncaklarıyla aslında oynarken fark edilebilir. Oyuncağına zarar vermesi. Bebeğin kafasını koparıyor mesela, saçını kesiyor, işte duvara çarpıyor. Bunlar aslında acımasızlık belirtileridir ki bunu da anne baba çok iyi fark etmeli. Ve hemen önlem alınmalı. Çünkü acımasızlık...
Ne yapılabilir peki bu tür durumlarda?
Acımasızlık fark edildiğinde öncelikle merhametle yaklaşmak gerekir. Acımayı çocuk yaşamalı. O da daha çok merhamet sergileyerek bunu öğretebiliyorsunuz.
Hı hı,
ve sorumluluk duygusu vererek, bu oyuncak senin. Aynı oyuncağa zarar verdiğin takdirde bu oyuncağın aynısından alamayız. Hani kuralları da koymak gerekiyor. Yalnız kuralları, hı hı, koymanın da belli bir yaş dönemi var. Ya açıkçası çok bilgi var kitapta.
Evet.
Onu,
evet,
belirtmek
mutlaka
istiyorum.
Okunması, evet, gereken bir kitap.
Hangi dönemde neler çok önemli? Mesela treni kaçırmamak gerektiğini vurguluyorum.
Tren ne zamandan sonra kaçıyor?
O işte kritik
sınır,
ihtiyaçlarla ilgili. Mesela, hı hı, çocuk okulu sevmiyor, öğretmeni sevmiyor, işte dersi sevmiyor, başarısız. Burada ne var? 6-12 yaş arası başarıyı tatma ihtiyacını çocuk elde edememiş. Yani çocuk bir şeyleri başarmış.
Peki 12 yaşından
olmaz.
Sonra elde edilebilecek bir şey midir bu, ya da nasıl kazandırılacak?
Elde edilebilir, hı-hı, mesela. Başarıyı tatma ihtiyacı kritik dönem dediğimiz 6-12 yaş. Aslında ilk öğretmenle tanıştığımız dönemler.
Evet.
Ama bu dönem geçirdikten sonra biraz masraflı oluyor. Yani daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bir uzman yardım almanız gerekebiliyor mesela. Hı hı. Örneğin motivasyon için veya ders çalışma alışkanlığı edinebilmek için bir uzman desteğine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bu tabii ki 12 yaş sonrası ama 12 yaş öncesi aslında çok rahatlıkla kazandırılabilir.
Evet, uzman desteğine ihtiyaç duymadan önce Çocuk Bu İhmale Gelmez kitabıyla tanışsınlar dinleyicilerimiz. Hı hı. Eğer oralardan bir şeyler edinemezlerse ondan sonra mutlaka bir uzmana başvurmalılar diyoruz. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizlerle bu araştırmanızın sonuçlarını bir kitapta toplayıp bizlerle paylaştığınız için, ben stüdyomuza geldiğiniz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman klinik psikolog Sayın Mehmet Kurtoğlu'ydu konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'ne yine müzikle devam ediyoruz. Kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte yine bugün bu köşede. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Nevin Hanım.
Evet, bugün 28 Ocak 1920 Misak-ı Milli kararlarını konuşacağız. Evet. Dün yıl dönümüydü. Misak-ı Milli, yani milli yemin ya da ulusal ant olarak biliyoruz.
Evet.
Şimdi 28 Ocak 1920'de oy birliğiyle kabul edilmiş aslında Kurtuluş Savaşı'nın devamı niteliğinde. Evet, evet. Bir manifesto, 6 maddelik, evet, bir bildiri. Evet. Ama birazcık öncesine bakmak gerekiyor herhalde,
evet,
değil
çünkü
mi?
Çünkü hani o gün oluşmuyor. Evet. Daha öncesinde bir süreç bunu gerektiriyor. Aslına bakarsan sen daha önceki konuştuğumuz konuşmalarla da bağlantılı, hı-hı, olarak Paris Barış Konferansı dedik ama hani ne kadar barış olduğunu ve nelerin aslında içinde olduğunu biraz bahsetmiştik. Şimdi o çerçevede düşünürsek bir anlamda yok etme, hı hı, çabası, çok Anadolu'da küçük bir parçanın bize bırakılarak geri kalanların paylaşılması söz konusu olduğu bir dönemde tabii ki bir ulusal direniş de başlıyor bu anlamda. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız bu gelişmelerin, Avrupa'da yer alan bu gelişmelerin yansıması gibi düşünebiliriz. Yani, hı hı, bütün onlara tepki olarak bir anlamda yavaş yavaş, zaten aslına bakarsanız hani bir taraftan da Mustafa Kemal'in kafasında bu neredeyse 1900'lerin başlarından itibaren böyle bir düşünceler de var. Hatta bunu Ali Fuat Cebesoy da, hı hı, kitabında söz ediyor. Orada da bahsediyor. Bu tür tam bağımsız fikrinin o dönemlerde bile onda olduğunu, dolayısıyla hani milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz düşüncesine temel oluşturabilecek bir takım fikirlerin aslında Mustafa Kemal'de daha öncesinde de olduğu.
Ama tam anlamıyla Erzurum ve Sivas Kongresi'nden sonra şekilleniyor galiba,
evet,
değil,
evet,
mi?
Netleşiyor, oralarda netleşiyor. Hani Yunan işgaliyle birlikte tabii ki. Hani Yunanlılara verilmişti İzmir ve Aydın çevresi. Daha geçen hafta bahsetmiştik. Onunla beraber Yunan işgaliyle tabii mitingler, bir sürü tepkiler başlıyor yurtta. Ve dolayısıyla İstanbul'da bir sürü çabayla aslında hani orada, hı hı, da uğraşıyor Mustafa Kemal. Yıldırım Orduları komutanlığından 30 Ekim'de Mondros'la beraber ayrıldıktan sonra İstanbul'a geliyor. Orada da mücadelesine devam ediyor ama anlıyor ki halkla olacak bu iş. Yani dolayısıyla, hı hı, halkı uyandırması lazım. İstanbul'dan bir şey yürümeyecek. Tam bu sırada da hani bir şekilde Anadolu'ya çıkabilmesi için gereken şartlar uygun oluyor. Resmi olarak da görevlendiriliyor. Dolayısıyla Anadolu'ya hepimizin bildiği Samsun'a çıkışını gerçekleştiriyor. O süreçten itibaren aslında işte Havza'da, daha sonrasında Amasya genelgesinde, Amasya genelgesi de bu anlamda pek çok şeyin ifade edilmesi anlamında, deklare edilmesi anlamında siyasi olarak önemli bir metin. Orada aslında biraz da bu çerçeve belirleniyor. Yani ulusal bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve bu anlamda bir takım şeylerden taviz edilemeyeceği gibi. Daha sonrasında işte orada alınan kararlarla Erzurum Kongresi'nin toplanması, hı hı, Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi'nin toplanması ve Erzurum Kongresi'nde hani ilk yerel olmakla birlikte daha sonraki ulusal süreçlere hizmet etmesi ve zemin hazırlaması açısından 23 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi'de bir anlamda orada ilk defa bu misak-ı milli dediğimiz temel alınan bir takım şeylerden bahsediliyor, maddelerden bahsediliyor. Daha sonra Sivas Kongresi'nde daha netleşiyor ve ulusal bir, hı hı, ant şeklinde ilan ediliyor. Tabii bu ilan açıkçası ne diyelim, işgal güçlerini de tedirgin ediyor. Çünkü beklemedikleri bir gelişme ortaya çıkmaya başladı, hı hı, ve gerçekten Anadolu'da bir hareketin başladığını, bunun da ses getirdiğini görmeye başladılar. Bu anlamda İstanbul hükümetine bir takım baskılar uyguluyorlar ama o arada İstanbul hükümeti de bu Anadolu'da gerçekleşen hani gerçekten gözden artık dikkate almama durumunu yapamayacakları harekete karşı bir görüşme gerçekleşiyor. Hani dikkate alma adına. O dönemde Damat Ferit Paşa hükümeti var, kabinesi var ve o pek de milli mücadeleye iyi bakmıyor. Bunun aleyhinde bir sürü çalışması var. Onun yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geliyor ve o milli mücadeleye biraz daha, Kuvayi Milliye'ye biraz daha sıcak baktığı için Amasya görüşmelerine Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor ve burada bir anlamda işte bir zemin hazırlanıyor. Nedir? Mebusu Meclisa'nın toplanması ile ilgili son Osmanlı Meclisi'nin. Dolayısıyla burada İtilaf Devletleri şöyle düşünüyorlar. Yani İstanbul'da toplanırsa eğer, aslında Mustafa Kemal İstanbul dışında bir yerde toplanmasını, özellikle de hani Ankara'da toplanmasını istiyor. Çünkü İstanbul'da çok da bağımsızlık anlamında bir şey olamayacak gibi, hı-hı, düşünüyor. Fakat tabii bunu kabul ettiremiyor hükümete. Dolayısıyla bir anlamda bu şöyle bir şeye yol açıyor. Yani misak-ı milli ile ilgili alınan bir takım kararlar orada kabul ediliyor. Osmanlı Meclisi'nde, son Mebusan Meclisi'nde. Ve bu işgal devletleri tarafından gerçekten hani İstanbul'da toplanırsa çok da fazla bir şey olamayacağını düşündükleri için böyle bir gelişmeye de izin veriyorlar. Ama bakıyorlar ki gerçekten ciddi ciddi onlara karşı bir bağımsızlık mücadelesi başlıyor ve meclisi dağıtıyorlar. Ama bu anlamda bakıldığında orada bir işte Felah-ı Vatan grubu kuruluyor ve ondan sonrasında orada özellikle 12 Ocak 1920'de toplandıktan sonra 28 Ocak 1920'de de bu misak-ı milli aşağı yukarı ilk haliyle, yani bu süreçte oluşmuş haliyle kabul ediliyor. Burada da hani şöyle diyebiliriz, hani daha detaylı aslında maddelerde ben şimdi burada uzatmamak için süremiz kısıtlı olduğu için şöyle kısa kısa geçeyim alınan kararları. Hani Mondros ile silahların bırakıldığı yerler sınır olarak kabul ediyor ve bu sınırlar çerçevesinde vatan bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez deniliyor.
Bu ilk madde, ama burada birazcık belirsizlik.
Evet, yani içinde ve dışında konusu. Hani Mondros müterkesi sınırları içinde ve dışında diye aslında son hani bütün yayınlarda içinde olarak görülüyor ama aslında ilk metinlerde içinde ve dışında. Dışında olarak. Evet. Dolayısıyla içinde ve dışında olarak görüldüğü için bunun içerisindeki Kerkük, Musul gibi bir takım başka hatta Lozan'da da bu çok sert tartışmalara neden olmuştur. Yani misak-ı milli sınırları dışında çıktı ama
içinde yer
diğer
alıyordu.
Taraftan da aslında, hani Lozan'la ilgili süreçleri dikkate alacak olursak.
Ankara'da hazırlanan 8 maddelik metinle İstanbul'da alınan 6 maddelik kararlar arasında da farkların olduğunu görüyoruz bu durumda.
Ama yani şöyle diyebiliriz, dönemin gerekleri ortada. Yani aslına bakarsanız biraz da o gerekleri de dikkate almak lazım. Tabii ki vatan o sınırlar çerçevesinde bütündür, bölünemez. Evet, ama sanki hani böyle geriye gidilmiş, bu şartlardan Lozan'da da bir şekilde vazgeçilmiş. Yani göre isteye vazgeçilmiş değil. Gerçekten şöyle düşünürsek eğer, yani Lozan'da 1924'ten önceki süreçleri bir düşünelim. Nelerden oralara geldiğimizi bir düşünelim. Evet. Serv gibi bir anlaşmadan oraya geldiğimizi düşünecek olursak ve gerçekten de İngiltere'nin ne kadar zorladığını Lozan'da düşünecek olursak, aslında gene de misak-ı milli sınırları çerçevesi, yani Mustafa Kemal'in fikirleri bile süreç içerisinde misak-ı milli sınırları ile ilgili değişiyor. Ama bunu şöyle görmek lazım, yani dönemin gerekleri çerçevesinde yapılabilecek en doğru kararlar, en doğru şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Eldekinin kaybedilmemesi için. Çünkü biliyorsunuz, yani son hastalığı döneminde bile Hatay'ın ana vatana katılması için çabalamıştır. Yani eğer olabilecek olsa Musul ve Kerkük için de aynı şekilde.
Musul sorununun çözülmesi için de İngilizlerle bir takım görüşmeler söz konusuydu, yapılıyor. Yapıldı.
Evet, yapılıyor. Yani hani bu anlamda bakıldığında hep tartışılan bir şeydir. Lozan bir hezimet midir yoksa bir başarı mıdır diye, ama dönemin şartları göz önüne alındığında, bundan bir 3 sene öncesindeki Anadolu'nun durumu göz önüne alındığında bence kesinlikle bir başarıdır. Yani oradan oraya gelebilmek. Çünkü bütün bunlar misak-ı milli bunun göstergesidir. Ve şu anda da aslında en önemli siyasi belgelerimizden birçok yurt dışındaki, dış politikadaki tartıştığımız birçok şeyin zeminini oluşturan önemli bir siyasi anttır aslına bakarsanız. Bu bizim hani tarih boyunca var olan o bağımsızlığımızın, hatta Mustafa Kemal de söyler, bağımsızlık benim karakterimdir diye. Gerçekten Türklerde olan, var olan o karakterdeki bağımsızlık hissinin modern dünyada tezahür etmiş halidir aslına bakarsanız misak-ı milli. Dolayısıyla o bağımsızlık çerçevesi içerisinde hala da pek çok konuda bakmak gerektiğini, sadece o dönemde kalmadı yani misak-ı milli.
Evet, şu anda Boğazların da, trafiğe açılması, Batı Trakya'nın, durumu,
azınlık haklarının ülkedeki hani Müslüman hakları kadar olması, işte Batum, Kars, Ardahan'ın mesela halk oylamasıyla durumunun belirlenmesi, işgal altındaki Arap topraklarının geleceğinin gene aynı şekilde oradaki halkın vereceği kararlarla, oylarla belli olması. Bunlar aslında bir anlamda da Wilson ilkelerinin de uygun çerçeveler ve hani biraz önce söylediğimiz gibi misak-ı milli bizim ulusal bütünlüğümüz anlamında, yeni Türkiye'nin kurulması anlamında ilk tohumu oluşturan ve ondan sonraki süreçlerde de hep argümanlarımızı oluşturacak olan, bunlara zemin hazırlayacak hı hı. olan önemli bir siyasi metin. Bu anlamda hani 28 Ocak gibi görünüyor ve tek bir günmüş gibi görünüyor ama hem bir hazırlanması anlamında bir süreç hem de ondan sonraki süreçlerde de hep önümüze gelen, hep de konuşulan bir belge. Biraz önce bahsettiğiniz gibi o içinde dışında meselesi de hala hı hı. mesela tartışılıyor. İşte Lozan 2023'te evet. bitecek falan filan gibi. Halbuki hani genelde uluslararası anlaşmalar 100 senelik olarak düşünüldüğü için böyle bir şey söyleniyor. Lozan'la ilgili böyle bir 100 sene sonra bitecek diye bir şey yok. Dolayısıyla misak-ı milli bir de şöyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü kapitülasyon konusu var. Mesela kapitülasyonlar konusu var. Bu konuyla ilgili kesinlikle taviz verilmiyor. Lozan'da da aynı şekilde kesinlikle hı hı. taviz verilmiyor. Ki önemli bir şey aslına bakarsanız. Çünkü sadece mali kapitülasyonlardan bahsetmiyoruz, ayrıcalıklardan. Hukuki, adli, hani askeri pek çok kültürel ayrıcalıklardan bahsediyoruz. Bunların aslında orada diretilerek Lozan'da kazanılmış olması, bu misak-ı milli kararları çerçevesinde şu anda da aslında bizim ilke olarak edinmemiz gereken pek çok hususta, ulusal meselelerde, kendi yaptığımız işlerde dikkat etmemiz gereken önemli, önümüzde bulunması gereken hı hı. ilkeler diye düşünüyorum. Yani o gün olup bitmedi, hala bu anlamda dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu misak-ı milli mantığına, bağımsız, tam bağımsızlık evet. mantığına.
Peki o zamanki o alınan kararlara itilaf devletlerinin ve dünyanın tepkileri neydi, nasıldı acaba?
Tabii ki yani beklenmeyen bir şey. Anka kuşu gibi düşünün. Yani bir anlamda küllerinden doğan bir millet, hı hı. bir tepkiyle ve gerçekten de mesela bir Magna Carta ile karşılaştırılıyor ya da zaman zaman Fransız İhtilali'nden sonra yayınlanan insan hakları beyannamesiyle karşılaştırılıyor ama onlarla karşılaştırılamayacak kadar farklı bir ortamda hazırlanıyor. Ne kadar olumsuz şartlarda bunların oluşturulduğunu düşünürsek, o Ankara'ya gelmesi Atatürk'ün temsil heyetiyle birlikte ne kadar zor şartta geliyor o insanlar. Yani zannediyoruz ki bugünkü şartlarda geliyor ve ne kadar zor şartlarda o meclis toplanıyor. Bir anlamda hani bakıldığında tabii ki tepkileri çok büyük oluyor. Beklemedikleri bir şey ortaya çıkıyor ve İstanbul'un işgali söz konusu tabii ki, yani o anlamda bir tepki olarak. Ve ondan sonrasında zaten Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, artık bundan sonra hani kongreler dönemi hı hı. Bitiyor ve gerçekten milli mücadele dönemi başlıyor. Hani bir anlamda onlar da kendi güçlerini ortaya koymaya çalışıyorlar bu sürecin içerisinde. Ama Doğu toplumlarına baktığımızda da emperyalizme karşı çok ciddi bir deklarasyondur bu. O anlamda da bir örnektir. Yani o şartlarda bir millet bunu başarabildiyse demek ki pek çok milletin bunu yapabileceği enerji oradan çıkmıştır, dünyaya yayılmıştır. O anlamda da çok önemli buluyorum pek çok ülkeye hı hı. örnek olması adına. Zaten sonrasında da bunu belirten devlet adamları, şairler, yazarlar, düşünürler olmuştur evet. Bu anlamda.
Bu ve buna benzer örnekler çok fazla tarihimizde. Bunları konuşmayı sürdüreceğiz ilerleyen haftalarda. Dünden İnşallah. Kalanlar hı hı. köşemizde. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Sayın
ediyorum.
Sayın Gülün Karabağ yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok sağ olun.
Dileğiyle.
Dışındakimizde, dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ, teşekkür ediyoruz. Ve Hayatın Sesleri'nin bugünlükte, bu haftalıkta sonuna geldiğimizi söylemek istiyoruz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz. Pazartesi günü Türkiye'de 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek istiyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, ısıya dayanıklı cam.